Ayrım 4, sayfa 37. 5. Shangguan ailesinin 7 kızı vardı. Laidi, Zaudi, Lingdi, Yandi, Pandi, Niandi, Kuidi. Dipnot. Erkek çocuk isteyen Shangguan ailesinin hep kız çocuğu olmuş. Bu yüzden kızlarına erkek isimleri vermişler. Laidi İlker, Zaudi Selami, Lingdi Önder, Yandi İmdat, Pandi Ümit, Niandi Kerem, Kuidi Talip diye çevrilebilir. Kızlar ince ince yükselen hoş bir kokunun peşine takılıp doğu kanadındaki odalarından Shangguanlu'nun penceresinin önüne geldiler. Saçlarında hazır tokalar olan 7 küçük baş pencerenin önünde dikilip içeride neler olup bittiğini izliyordu. Annelerinin kangun üzerine oturmuş sanki hiçbir şey olmamış gibi aylak aylak fıstık soyduğunu gördüler. Ama o hoş koku pencereden dışarı süzülmeye devam ediyordu. Çoktan 18'ini doldurmuş olan Laidi, annesinin ne yaptığını hemen anladı. Annesinin terden ıslanmış saçlarına, kanayan at dudağına, korkunç bir şekilde seyiren şişkin karnına ve odaya doluşmuş sineklere baktı. Annesi fıstıkları soyduktan sonra onları un ufak ediyordu. Shangguan Laidi ağlamaklı bir sesle ana diye seslendi. 6 kız kardeş de onunla birlikte ana diye bağırıştı. 7 kız kardeşin yanakları gözyaşlarıyla yıkandı. En küçükleri bacakları tahta kurusu ve sivrisinek ısırıklarıyla dolu olan Kuidi, sahi sümük ağlayarak beceriksizce odaya doğru koştu. Shangguan Laidi kız kardeşinin ardından koşup yakaladıktan sonra onu kollarına sardı. Kuidi ağlayarak ellerini yumruk yapıp ablasının yüzüne vurmaya başladı. "Anamı istiyorum, anamı görmek istiyorum," diye ağladı Kuidi. Laidi'nin burnu ekşidi, boğazında bir şey düğümlendi, birden sıcak gözyaşları dökmeye başladı. Kız kardeşinin sırtını sıvazlayarak, "Kuidi ağlama, ağlama kardeşim. Anamız bize bir erkek kardeş doğuracak. Beyaz mı beyaz, tombul mu tombul bir erkek kardeşimiz olacak," dedi. Odanın içinden Shangguanlu'nun inlemeleri duyuldu. Ardından güçten düşmüş bir halde kesik kesik, "Laidi, kardeşlerini geri götür. Onlar daha çok küçük, anlamazlar. Senin bunu bilmen gerek," diye seslendi. Odanın içinden bir ses duyuldu. Shangguanlu yüksek sesle çığlıklar attı. 5 kız kardeş yine pencerenin önüne toplandı. 14 yaşındaki Shangguan Lingdi, "Ana, anacığım," diye iki gözü iki çeşme ağlamaya başladı. Laidi kız kardeşini saldıktan sonra bir sürü ayak bağıyla bağlanmış ama daha sonra özgürlüğüne kavuşmuş küçük ayaklarıyla odaya doğru koştu. Yürümeye yüz tutmuş kapı eşiğine takılıp sendeledi. İleri atılınca kapı körüğünün üzerine düştü. Kapı körüğü devrilince içi tavuk yemi dolu olan koyu yeşil seramik kase yere düşüp parçalandı. Apar topar ayağa kalkınca ninesinin tütsü dumanları içinde süzülen Guan Yin tasvirinin önüne diz çökmüş olduğunu gördü. Tüm vücudu titreyerek körüyü düzeltti. Ardından kase kırıklarını gelişigüzel toplamaya başladı. Böyle yaparak sanki kaseyi eski haline getirecek ya da kabahatini biraz da olsa hafifletecekti. Ninesi yaşlı ve besili bir atmış gibi yerden öfkeyle doğurdu. Tüm vücudu sallanıyordu, başını deli gibi sağa sola çevirdi, ağzından bir dizi tuhaf kelime döküldü. Shangguan Laidi içgüdüsel bir hareketle kendini sıkıp elleriyle başını koruyarak ninesinden gelecek darbeyi bekledi. Ninesi ona vuracağına ince ve solgun kulak memesinden yakalayıp kızı kapı dışarı etti. Shangguan Laidi tiz bir ulumayla sendeleyerek kendini avlunun tuğla patikasında buluverdi. Ninesinin eğilip yerdeki kase parçalarını incelediğini gördü. Kadın nehirden su içen bir ineği andırıyordu. Ninesi çok sonra yerden birkaç kırık parça alıp doğrudu. Elindeki parçalara parmağıyla vurunca seramikten kulağına çok hoş gelen melodik bir tını yayıldı. Ninesinin yüzünde derin kırışıklıkları vardı. Ağzının kenarları buruşunca iki kırışık, çenesinden aşağı sanki yüzünün bu bölümü yüzüne sonradan eklenmiş gibi sarktı. Shangguan Laidi patikada diz çöküp ağlayarak, "Nine, beni öldürseye dövebilirsiniz," dedi. "Seni öldürseye dövmek mi?" dedi Shangguan Lü üzgün bir yüzle. "Seni dövmek bu kaseyi eski haline getirecek mi? Bu Ming Hanedanı Yangal dönemine ait bir seramikti. Büyük ninen çeyiz olarak getirmişti. Satsak bir eşek parası ederdi." Shangguan Laidi yüzü birden kireç gibi oldu. Ninesine yalvararak ondan af diledi. "Artık evlenecek yaşa geldin," diye içini çekti Shangguan Lü. "Sabah erken kalkıp ev işleriyle uğraşacağına çıkardığın yaygaraya baksana. Ananın ölecek talihi bile yok." Shangguan Laidi elleriyle yüzünü kapayıp ağlamaya başladı. "Yıkıp döktüklerin için bir de benden teşekkür mü bekliyorsun?" dedi Şanguan Lü hoşnutsuz bir tavırla. Başıma musallat olmayın benim. Şu yemek yemekten başka bir işe yaramayan asalak kız kardeşlerini al da taşkın ejderha nehrine gidip karidesi yakalayın. Sepet ağzına kadar karides dolana kadar da geri dönmeyin. Şanguan Lady apar topar ayağa kalktı. Küçük kız kardeşi Kuidi'yi kucaklayıp avlu kapısından koşarak dışarı çıktı. Şanguan Lü, Niandi ve diğer kızları sanki civciv sürüsü kışkışlarmış gibi kapı dışarı ettikten sonra ince söğüt dalından yapılmış yüksek bir hasır sepet alıp Şanguan Niandi'ye fırlattı. Şanguan Lady sol eliyle Şanguan Kuidi'yi kucağına aldıktan sonra sağ eliyle Şanguan Niandi'nin elini tuttu. Şanguan Niandi, Şanguan Xiandi'nin elini, Şanguan Zahodi, Şanguan Pandi'nin elini tuttu. Şanguan Lingdi bir eliyle Şanguan Pandi'nin elini tuttu. Diğer elinde ise karides sepeti vardı. Şanguan ailesinin 7 kızı işte böyle ağlaya sızlaya güneşin altında batı rüzgarının süpürdüğü hutongun içinde el ele ve birbirlerini çekiştirerek taşkın ejderha nehrine doğru yola koyuldu. Tun halanın avlu duvarından geçerken keskin ve çok hoş bir koku aldılar. Evin bacasından çıkan yoğun ve beyaz bir duman gördüler. 5 dilsiz çocuk karınca sürüsü gibi eve çıra taşıyordu. Siyah köpeklerse kırmızı dillerini sarkıtmış, sanki bir şey bekliyormuş gibi kapının yanına çömelmişti. Kızlar, taşkın ejderha nehrinin setine tırmandıkları zaman Sunların avlusunu net bir şekilde gördüler. Eve çıra taşıyan 5 dilsiz de Şanguan ailesinin kızlarının kendilerine baktıklarını fark etti. Dilsizlerin en büyüğü üst dudağındaki parlak siyah bıyığını burup Şanguan Laidi'ye gülümsedi. Şanguan Laidi'nin yüzüne ateş bastı. Geçenlerde nehre su çekmeye gittiği zaman bu dilsiz oğlanın kovasında bir salatalık fırlattığını hatırladı birden. Salatalığı atan dilsizin yüzündeki gülümseme tilki sinsiliğinde olsa da kötü bir niyet taşımıyordu. Şanguan Laidi'nin kalbi ilk kez doğal bir biçimde atmaya başlamış, yüzüne kan hücum etmiş, ayna gibi parıldayan durgun suyun yüzeyine bakınca tüm yüzünün kızardığını görmüştü. Ardından o taze salatalığı yemiş ve tadını uzun süre unutamamıştı. Şanguan Laidi başını kaldırıp kilisenin renkli çan kulesine ve gözetleme kulesine baktı. Altın sarısı bir maymunu andıran bir adam gözetleme kulesinin tepesinde dans ederek şöyle bağırıyordu. Sevgili köy halkı, Japon şeytanlarının süvarileri çoktan ilçe merkezinden yola çıktı. Gözetleme kulesinin altında toplanan kalabalık başlarını kaldırmış adamı izliyordu. Kulenin üstündeki adam ara ara sanki aşağıdakilerin sorularına cevap verir gibi korkuluğa tutunup aşağı bakıyordu. Ardından doğrulup kulenin içinde bir tur attıktan sonra iki elini sanki bir megafonu tutar gibi ağzına götürüp dört bir yana yakında Japonların köye gireceğini haber veriyordu. Köyün ana caddesinde birden dört nala ilerleyen bir at arabası belirdi. At arabasının nerede ortaya çıktığını bilemediler. Sanki gökten düşmüş ya da yerden fırlamış gibi birdenbire ortaya çıkıverdi. Üç yağız at lastik tekerlekli bu büyük arabayı çekerken 12 toynak davul gibi yeri dövüyordu. Toynaklar yerden sarı bir toz bulutu kaldırdı. Atlardan biri kayısı sarısıydı, biri hünnap kırmızısı. Diğeri ise taze pırasa yeşili. Atlar çok besiliydi. Bal mumundan yapılmış heykellere benziyorlardı. Vücutları göz alıcı bir parlaklıktaydı. Küçük kara bir adam uzaktan bakıldığında sanki en öndeki ata binmiş gibi bacaklarını açmış, sürücü sırasında ayakta dikiliyordu. Adamın kırmızı püsküllü kırbacı havada şak şak diye şaklarken ağzından deh deh diye bir melodi çıkıyordu. Adam dizginleri aniden çekince atlar kişneyerek şaha kalktı. Bir anda durmaya zorlanan bacakları yerden sel taşkınını andıran sarı bir toz bulutu kaldırınca araba, atlar ve sürücü toz bulutu içinde kayboldu. Sarı toz bulutu yatışınca Şanguan Laidi mutluluk malikanesinin hizmetçilerinin arabaya fıçı fıçı içki ve pirinç sapı balyaları yüklediğini gördü. İri yarı bir adam mutluluk malikanesinin girişindeki taş basamaklarda durmuş ciğerini parçalarcasına bağırıyordu. İçki fıçılarından biri tok bir ses çıkararak yere düşünce domuz mesanesinden yapılmış kapağı açıldı ve içindeki içki yere süzüldü. Birkaç adam yerdeki fıçıyı kaldırdı. Taş basamaklarda dikilen iri yarı adam elindeki parlak kırbacı şaklatarak aşağı inip fıçıyı kaldırmaya çalışan adamları kırbaçladı. Adamlar yere çömelip elleriyle başlarını koruyarak kendilerini kırbaçtan korumaya çalıştı. Kırbaç sanki kendi iradesiyle havada bir ileri bir geri gidip şaklıyordu. İçki kokusu güneşin altında dans eden bir yılan gibi havaya karıştı. Doğa uçsuz bucaksız ve sakince uzanıyordu. Buğday başakları altın sarısı dalgalar gibi rüzgarda salınıyordu. Gözetleme kulesindeki adam şöyle bağırdı. Kaçın koşun, canını seven kaçsın. İnsanlar amaçsızca etrafta koşuşturan karıncalar gibi evlerinden dışarı çıktı. Kimisi yürüyor, kimisi koşuyor, kimisi de hareket etmeden sakince dikiliyordu. Kimi doğuya, kimi batıya koşturdu. Kimisi de kendi etrafında daireler çizip etrafa bakınıyordu. Bu sırada Sun ailesinin avlusundan yayılan hoş koku daha da keskinleşti. Avlunun girişinden beyaz bir buluta andıran buharlar yükseldi. Dilsizlerden hiçbir iz yoktu. Avlunun içine sessizlik hakimdi. Avludan arada o beş köpeği birbirine düşüren beyaz tavuk kemikleri havalanıyordu. Kemiği kıpan köpek duvarın bir köşesine çekilip kemik kemirmekle oyalanıyordu. Diğerleri ise kırmızı gözlerini kemik kemirene dikip hırıldıyordu. Shangguan Ling de Shangguan Laidi'yi kolundan çekiştirip abla eve dönelim dedi. Shangguan Laidi başını iki yana sallayarak olmaz. Nereye gidip karides yakalamalıyız? Anam erkek kardeşimizi doğurduktan sonra ona karides çorbamızdan içireceğiz dedi. Birbirlerine yardım ederek zincirleme bir şekilde nehir kıyısına indiler. Suyun yüzeyi Shangguan ailesinin kızlarının güzel yüzlerini yansıtıyordu. Hepsinin kalkık birer burnu ve dolgun kulak memeleri vardı. Bu özelliklerini anneleri Shangguan Lu'dan almışlardı. Shangguan Laidi göğsünden mahun ağacından yapılmış kızıl kahverengi bir tarak çıkarıp sırayla kardeşlerinin saçını taradı. Kızların saçlarındaki saman kırıntıları ve toz toprak yere düştü. Kızlar saçları taranırken yüzlerini buruşturup şikayet ediyordu. En son kendi saçlarını taradı. Taranmış saçlarını at kuyruğu yapıp sırtından aşağı salınca kuyruğun ucu yuvarlak saçları kalçalarında salındı. Tarağı bir kenara koyduktan sonra pantolon paçalarını sıyırıp beyaz ve biçimli vardırlarını açığa çıkardı. Ardından üzerinde kırmızı çiçek işlemeleri olan mavi sepen ayakkabılarını çıkarınca ayakları doğdukları günkü gibi olan kız kardeşleri onun ayak bağı yüzünden kırılmış küçük ayaklarına baktılar. Birden öfkeyle şöyle kükredi. Bön bön bakmayın öyle. Eve elimiz boş dönersek yaşlı cadı öldürür bizi. Kardeşleri hemen ayakkabılarını çıkarıp pantolon paçalarını sıvadı. En küçükleri olan Shangguan Kuidi çırılçıplak soyundu. Shangguan Laidi nehrin çamurlu kıyısında dikilip yavaş yavaş akan nehre ve nehir suyunun nazikçe dalgalandırdığı sazlara bakındı. Balıklar sazların içinde oynaşıyordu. Kırlangıçlar suyun yüzeyinde sekerek uçuyordu. Suya girip yüksek sesle şöyle seslendi. Kuidi, sen kıyıda kalıp karides yakala, geri kalanlar hemen suya girsin. Kızlar kıkır kıkır kıkırdayarak suya girdiler. Küçük bir kızken ayakları bağlanmış olan Shangguan Laidi suya girdiğinde ayaklarına özellikle topuklarına dolanan sazları hissedince tarifsiz bir duygu içine girdi. Eğilip ellerini suya daldırdı. Sazların kökleri ve sudaki çamur tabakaları karideslerin en sevdiği yerlerdir. Küçük bir şeyin birden elleri arasında sıçradığını hissedince çok sevindi. Şeffaf, kıvrımlı ve parmak büyüklüğünde bir karides parmaklar arasında oynuyordu. Karideslerin her biri sanki bir sanat eseriymiş gibi canlı canlıydı. İlk karidesi kıyıya fırlattı. Shangguan Kuidi neşe içinde koşarak karidesi yakaladı. Abla, ben de bir tane yakaladım. Abla yakaladı mı bak, ben de yakaladım. Karidesleri yakalama işi 2 yaşındaki Shangguan Kuidi için zorlu bir görevdi. Ayağı takılıp yere düşünce bir köşeye oturup ağladı. Karideslerin çoğu var güçleriyle nehre doğru sıçrayıp artlarında iz bırakmadan gözden kayboldu. Shangguan Laidi kıyıya çıkıp küçük kız kardeşini kucağına aldı. Onu nehir kenarına götürüp çamura bulanmış kıçını yıkadı. Shangguan Kuidi tenine değen her su damlasını kıvranıp arasına başı sonu olmayan küfürlerde kattığı keskin çığlıklar attı. Laidi Kuidi'nin kıçına bir şaplak attıktan sonra kardeşini salıverdi. Uçarcasına kıyıya koşan Kuidi fundalıklardan bir dal parçası alıp yaşlı bir şirret kadın gibi gözlerini kısarak sopayı ablasına doğru salladı. Bir yandan sopayı sallıyor, bir yandan da küfrediyordu. Onun bu halini gören Laidi kendini tutamayıp gülmeye başladı. Kızlar sudan çıkıp kıyıya geldi. Güneşin parladığı kıyının üzerinde onlarca karides sıtlıyordu. Kızlardan biri Shangguan Laidi'ye ''Abla şunları kaçırmayalım'' diye seslendi. Shangguan Laidi sepeti alıp Kuidi'ye ''Seni küçük piç, seninle evde hesaplaşacağız'' dedikten sonra hızla karidesleri toplamaya başladı. Durdurak bilmeden karides toplama işi ona tüm dertlerini unutturdu. Ağzından birden kendinin bile nereden duyduğunu bilmediği bir ezgi dökülüverdi. Ah ana, ah seni kurt vicdanlı seni, bir yağ satıcısına verdin beni. Laidi apar topar kız kardeşlerinin peşine takıldı. Kızlar nehir kenarına varmış, omuz omuza, kıçları havada, çeneleri neredeyse suya değecek bir şekilde suya eğilmiş, kollarını bir açıp bir kapayarak suyun içinde ilerliyorlardı. Arkalarında bıraktıkları çamurdan bulanıklaşmış suyun yüzeyinde kopmuş kas sarısı su bilgileri süzülüyordu. Sudan her doğrulduklarında ellerinde bir karides oluyordu. Önce Linkti, ardından Pandi, ardından Yankti, beş kız kardeş aralıksız bir şekilde kıyıya karides fırlattı. Laidi bir o yana bir bu yana koşuşturup karidesleri yakalarken Kuidi de ona ayak uydurmaya çalışıyordu. Kızlar farkına varmadan taşkın ejderhan nehrinin kemerli taş köprüsüne vardılar. Shanguan Laidi onlara şöyle seslendi. Hadi sudan çıkın artık. Geri dönün. Sepet ağzına kadar karidesle doldu, artık eve dönelim. Kızlar gönülsüzce sudan çıkıp nehrin kenarında dikildiler. Elleri suyla oynamaktan solgunlaşmıştı. Küçük ayaklarının üzeri mor bir çamura bulanmıştı. Abla, bugün nehirde niye bu kadar çok karides var? Abla, anam erkek kardeşimizi doğurmuş mudur? Abla, Japon şeytanları niye benziyor? Küçük çocukları yedikleri doğru mu? Abla, dilsizler tavuğu niye öldürdü? Abla, nene niye durmadan bize kızıp küfrediyor? Abla, rüyamda anamın karnının içinde büyük ve şişman bir çöpçü balığı olduğunu gördüm. Kız kardeşleri birbiri ardına soru sorup durmasına rağmen dayıda bu soruların hiçbirine cevaplamadı. Gözlerini taş köprüye dikmişti. Köprü güneşin altında yeşil mor parlıyordu. Üç atın çektiği lastik tekerlekli o at arabası köyü geçip köprünün başında durdu. O kısa boylu arabacı atları durdurdu. Atlar huysuzlanarak ön bacaklarıyla taş köprüye vurunca nallar tiz bir ses çıkardı. Taş köprünün üzerinde kıvılcımlar titreşmeye başladı. Köprünün yanı sıra birkaç adam vardı. Üstleri çıplak olan bu adamların bellerinde, üzerinde altın gibi parlayan, göz alıcı pirinç tokalı, inek derisinden geniş kemerler vardı. Shanguan Laidi onları tanıyordu. Adamlar, mutluluk malikanesinin hizmetkarlarıydı. Adamlar arabaya koşturup önce pirinç sapı balyalarını, ardından içki fıçılarını indirdiler. Toplamda 12 içki fıçısı indirildi. Arabacı atı koşum takımlarından tutup geri geri götürerek arabayı köprünün yanındaki boş alanda durdurdu. Shanguan Laidi bu sırada mutluluk malikanesinin kahya yardımcısı Sima Kun'un siyah bir bisikletle köyden çıktığını gördü. Bu bisiklet dünya kuruldu kurulalı Gaomi Kuzeydoğu bucağında görülen ilk bisikletti. Alman yapımı dünyaca ünlü sedan. Laidi'nin elleri bir türlü yerinde duramayan dedesi Shanguan Fu'lu bir keresinde hazır ortada kimseler yokken şu bisiklete bir dokunayım derken bu olay geçen baharda oldu. Kahya yardımcısı Sima Kun'un mavi alevler saçan öfkeli sarı gözleriyle karşılaşmıştı. Üzerinde uzun ipekli bir cübbe, altında pamuklu ithal bir pantolon, ayak bileklerinde mavi şeritlerle siyah püsküller, ayağında beyaz tabanlı deri ayakkabılar vardı. Pantolonunun bacakları sanki içine hava basılmış gibi şişkindi. Cübbesini pantolonun içine sokmuştu. Üzerinde biri uzun, biri kısa püskülleri olan beyaz ipekli bir kemer vardı. Sol omuzundan çaprazlama bir şekilde aşağı doğru inen, kuşağı andıran kahverengi dar, deri bir kemer geçiyordu. Kemer belinde üzerinde alev kırmızısı, ipekli bir parça kumaş olan deri bir keseyle birleşiyordu. Alman yapımı sedan bisikletin zili duyulur duyulmaz, ardından Simaku rüzgar gibi geldi. Bisikletten aşağı indi, hasır şapkasını çıkarıp biraz kendini yelledi. Yüzündeki kırmızı ben kor gibi yanıyordu. Adamlarına yüksek sesle şöyle emretti. Çabuk olun, balyaları köprünün üstüne yığın, üzerine içkileri boca edin. Bu Japon köpeklerini yakıp kül edeceğiz. Hizmetkarlar balyaları apar topar köprüye indirdi. Birkaç dakika sonra köprünün üzeri yarı insan boyuna gelen balyalarla doldu. Balyalarla birlikte gelen beyaz pervanelere etrafta uçuştu. Kimi nehre düşüp balıkların midelerini boyladı, kimi de kırlangıçların ağızlarına girdi. İçkiyi balyaların üzerine boca edin diye yüksek sesle bağırdı Sima Kun. Hizmetkarlar fıçıları yüklenip zar zor köprüye taşıdı. Domuz mesanesinden yapılma kapakları kaldırıp içkileri balyalara boca ederken yüksek kaliteli hoş bir içki kokusu sarıverdi nehrin etrafına. Üzerlerine içki dökülen balyalar hışırdıyordu. Dökülen içki köprünün üzerinden akmaya başladı. Köprü taşı boyunca aşağı doğru akıp küçük bir dere oluşturdu. Ardından bardaktan boşanırcasına yağan bir yağmur gibi nehre dökülmeye başladı. Köprünün altından bir şırıltı duyuldu. 12 fıçının hepsi boşalınca taş köprü sanki içkiyle yıkanmış gibi oldu. Sarı balyaların rengi değişti. Köprünün kenarında içkiden şeffaf bir perde oluştu. Bir sigara içimi süreden nehrin yüzeyi beyaz sarhoş balıklarla kaplandı. Shanguan Lady'nin kız kardeşleri nehre inip o sarhoş balıkları yakalamak istedi. Shanguan Lady kız kardeşlerine şöyle seslendi. Nehre inmeyin, eve dönüyoruz. Köprünün üstündeki tuhaf manzara karşısında büyülenen kızlar hareketsiz bir şekilde oldukları yerde kala kaldılar. Köprünün üstündeki tuhaf manzara Shanguan Lady'yi de etkilemiş olmasına rağmen kız kardeşlerinin kollarından çekiştirip gözleri arkada köprüde kalarak eve doğru yürümeye başladı. Dimoku köprünün üzerinde gururla duruyordu. Böbürlenerek ellerini ovuşturdu. Gözlerinde altın gibi bir parlamayla gülümsedi. Hizmetkarlarına şöyle böbürlendi. Bu planı sadece ben yapabilirdim. Anasını sadece ben. Sizi cüce Japonlar. Gelin hadi. Gelin de kurnazlığımın tadına bakın. Hizmetkarlar hep bir ağızdan uğultu eşliğinde onu onayladılar. İçlerinden biri, kahya yardımcısı balyaları şimdi mi yakalım diye sordu. Simaku, hayır Japonlar gelince yakarız dedi. Hizmetkarlar köprünün başına kadar Simaku'ya eşlik etti. Mutluluk malikanesinin at arabası da köye geri döndü. Köprünün üzerinde yine sessizlik hakim oldu. Sadece nehre damlayan içkinin sesi duyuluyordu. Shanguan Lady bir elinde karides sepeti, ardında kız kardeşleriyle birlikte setin yamacında bitmiş yemişin ve sık fundalıkları yararak setin tepesine tırmanmaya başladı. Birden fundalıkların arasında gizlenmiş ince ve kara bir yüz gördü. Bir çığlık atıp elindeki karides sepetini düşürdü. Sepet esnek fundalıkların üzerine düşünce yaylanarak nehre doğru yuvarlandı. Karidesler sepetten fırlayıp gün ışığı vurmuş kıyıda sıçramaya başladı. Shanguan Lady sepetin peşinde koşarken kız kardeşleri de karidesleri yakalamaya koyuldu. Gözlerini o kara yüzden ayırmadan korkuyla nehre doğru birkaç adım geriledi. O kara yüz iki sıra inci gibi parlak dişlerini göstererek özür diler gibi gülümsedi. O yüzün şöyle fısıldadığını duydu. Çık kız kardeş, sakın korkma, bizler gerillayız. Sakın sesini çıkarma, hemen buradan ayrılı. Shanguan Lady bu sırada setin üzerindeki fundalıklar arasında çömelmiş, yeşillere bürünmüş onlarca adam olduğunu fark etti. Adamlar yüzlerini asmış, gözlerini bir noktaya sabitlemişlerdi. Kimin elinde tüfek, kiminin el bombası, kiminin de paslanmış kılıçlar vardı. O gülümseyen kara yüzlü, beyaz dişli adam en önde duruyordu. Sağ elinde çelik mavisi bir silah, sol elinde saat gibi ses çıkaran parlak bir nesne tutuyordu. Shanguan Lady daha sonra bu parlak nesnenin bir kronometre olduğunu öğrenecekti. İşte o zaman bu kara yüzlü adamla aynı yatağı paylaşıyor olacaktı. Ayrım sonu sayfa 49.